Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah gene gönüllerimize inşirah veren hoş bir sohbetle programla birlikteliğimiz başlıyor. Kıymetli dostlar, bugün Kur'an Dostları programında iki değerli hocamızı dinleyeceğiz. Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Erhan Mete hocamız ve Nuru Osmaniye Camii İmam Hatibi Hafız Fatih Kaya hocamız. Kıymetli hocalarımız, ülkemizin değerli hafızları, seçkin hafızları, hoca efendileri. Bugün programımızda hem kısa özgeçmişlerini sizlerle paylaşacağız. Sonrasında inşallah birlikte o güzel seslerinden Kur'an Dostları programında istifade edeceğiz. Ve bugün programımızda hak katında afha mazhar olmayan hususlardan birini, kul hakkını konuşacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi programımızın hayırlara ve güzelliklere de vesile olmasını temenni ederek programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. İlk olarak 2007 Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada dünya birincisi olan, radyomuzda da misafir etmekten memnuniyet duyduğumuz, bahtiyarlık duyduğumuz değerli bir hocamız, İstanbul Nur Osmaniye Camii İmam Hatibi Hafız Fatih Kaya hocam. Öncesinde hocamızın bir özgeçmişini, hayatını sizlerle paylaşalım. Kendisinden bir dinleyelim. Hemen sonrasında inşallah onun o güzel tilavetiyle de programımıza Bismillah demiş olalım. Vakit Kur'an vakti değerli dostlar. Vakit radyomuzun sesini biraz daha artırma vakti. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz.
Abdülaziz Fatih Kaya, Nur Osmaniye Camii uzman imam hatibi olarak görev yapıyoruz. 1980 Sivas doğumluyum. Hafızlığımızı bir sebebe binaen yapmaya başladık. Sevgili validem, rahmetli Timurtaş Hoca Efendi'nin Şehzadebaşı Camii'ndeki sohbetlerine giderken orada duyduğu bir hadis-i şerife binaen, İşte hafız anne babalarına bir taç giydirileceğiyle alakalı hadis-i şerifi işitiyor. Ve diğer çocuklar da treni kaçırdık ama Fatih'te treni kaçırmayalım düşüncesiyle ve o tacı giyme isteğiyle bizi Kur'an kursuna veriyor. Biraz haşere bir talebe olmam dolayısıyla 6 tane kurs değiştirdim. Tabii bu bizim için bir renk oldu. Adeta bir arı gibi. Her çiçekten nasıl bal alıyorsa biz de her gittiğimiz kurstan, her dizinin dibine çöktüğümüz Hoca Efendi'den bir şeyler kapmaya gayret ettik. Elhamdülillah bu süre zarfı içerisinde hafızlığımızı ikmal ettik. Rahmetli Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Bayezid Camii emekli baş imamı ve Reisül Kurra'mızdı o zaman. Yavrum, Allah sana bu kapıdan başka kapıda ekmek vermesin dedi. O zaman biz de çocuğuz tabii, bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Gayri ihtiyari amin dedik. Daha sonra İmam Hatip bitti. Tabii benim hoca olmakta falan bir şeyim yok. Gözümüz yok vesaire yok. Hangi işe girdiysek muvaffak olamadık ve kendimizi camide bulduk. İmam Hatip Lisesi'ni tabii İstanbul İmam Hatip Okulu'nda okuduk. Daha sonra askerlik vazifemizi ifa ettikten sonra İstanbul'a tekrar dönüş yaptık ve Dülgerzade'de Şeyhül Kurra Miktat Temiztürk Hoca Efendi'den Kıraat-ı Aşere derslerini okuduk ve icazetimizi aldık elhamdülillah. Büyükçekmece'de güzelce Güzelkent Camii'ne görev yaptık. Daha sonra o dönemlerde kıraat okuduğum için Fatih'te Bayezid Camisi'nin müezzin kadrosu boşalmıştı. İmamlıktan müezzinliğe tenzilli rütbe yaparak Bayezid Camisi'ne müezzin olarak geldik. Kıraat bittikten sonra da 2 senelik Bayezid Camii müezzinliği macerasından sonra Çorlulu Ali Paşa Camii'nde İmam Hatip olarak göreve başladık. Daha sonra içerisinde programı icra ettiğimiz Nuru Osmaniye Camii'nde ise Hoca Efendi'nin emekli olması dolayısıyla onun yerine buraya atandık. ve burada görev yapıyoruz. Tabii bu görev esnasında başkanlığımızın açmış olduğu bir takım personele yönelik yarışmalar vardı. Onlara katıldık. Mevla nasip etti. Türkiye derecesi oldu. Avrupa'daki yarışmalara gittik, dünya yarışmalarına gittik. Elhamdülillah alnımızın akıyla bayrağımızı, al bayrağımızı dalgalandırdık. Birincilik nasip etti 2008 yılında Hırvatistan'da. Camimiz Kur'an Camisi. Osmanlı zamanında da öyleymiş. Protokol camilerinden bir tanesi. Ve Nuru Osmaniye Camii'nin özelliklerinden bir tanesi de İmam Hatiplerinin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma noktasında seçkin insanlar olduğu söyleniyor. Tabii öyle bir iddiamız yok ama genelde baktığımız zaman merhum Hasan Akkuş Hoca Efendilerin, Enver Galip Ceylan Hoca Efendilerin görev yaptığı ve Kur'an'a hizmet ettiği bir mekan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk resmi Kur'an kursu 1934'te açılmış olan Nuru Osmaniye Kur'an kursudur. Şimdi biz burada imamlık vazifemizin yanında aynı zamanda Nuru Osmaniye Kur'an kursunda efendim hafız yetiştirmeye devam ediyoruz ve kaliteli hafızlık ve kaliteli insan olma noktasında çabalarımız devam ediyor. İmamlık müessesesi bizim vekaleten baktığımız bir müessese diyebiliriz kendimize. Resulullah Efendimizin makamını temsil ediyoruz vekaleten. Önemli bir makam, önemli bir görev. İmam demek önde olan kimse, örnek olan kimse demek. Tabii bunun bir ağırlığı var, bir özelliği var, güzelliği var. Yani mihrab-ı Resulullah'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl durdurduğunu düşünerek, onu idrak ederek, onu düşünmeye çalışarak yani görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Rabbim samimiyetten ayırmasın, ayaklarımızı dini, mübini, İslam üzere sabit kılsın diyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم.
Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Değerli dostlar, okunan ayet-i kerimeler Mü'minun suresinden. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde gerçekten kurtuluşa ermiş müminlerin özelliklerinden bahseder. Cenab-ı Hak bizleri bu bahtiyar kullarından eylesin. Gerçekten kurtuluşa eren müminlerden olabilmeyi bizlere ihsan ve ikram eylesin. Aslında bu dünya hayatındaki en önemli mesele, en önemli meslek, en önemli hüner, sanat, meziyet Allah'a iyi bir kul olabilmek. Ve bu dünya denilen mavi gezegenden mümin ünvanını alarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak mümin ünvanını alıp alamadığımızı soracak. Kulum, mümin ünvanını alabildin mi? Bütün mesele aslında bu. O yüzden Cenab-ı Hak hani buyuruyor ya, kulum ben senden razı, sen de benden razı, gir cennetime. İşte o bahtiyar kutlu kullarından olabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere de ihsan ve ikram eylesin. Kıymetli dostlar, Hak katında affa mazhar olmayan hususlar var. Bunlardan biri şirk, bir diğeri de kul hakkıdır demiştik. Cenab-ı Hak bizleri affetmek için sebepler, bahaneler halk ediyor. Rabbim bizi affetmek için yarattı. Cenab-ı Hak kulunun dağlar kadar günahını bağışlarken kul hakkını affının dışında tutmakta ve bu husustaki bağışlanmayı zulme uğrayan kulunun arzusuna bırakmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkını yediği kimseden helallik alması şarttır. Nitekim canını Allah yolunda kurban eden şehit hakkında dahi Müslim'de geçen bir rivayettir. Şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teala mağfiret eder buyurulmaktadır. Hal böyleyken diğer insanların çiğnedikleri kul haklarını helalleşmeden affettirmelerinin mümkün olmayacağı aşikardır. Kul hakkı meselesi son derece ehemmiyetli olmasına rağmen günümüzde maalesef fazla riayet edilmeyen bir husus haline gelmiştir. Oysa hayatı boyunca bütün mahlukatın hakkına müstesna bir hassasiyetle itina göstermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete hicret anında dahi kul hakkını düşünerek bizlere de hani misal örnek sadedinde ashabım, kimin sırtına vurduysam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını aldıysam işte malım, gelsin alsın buyurması bütün insanlığa pek manidar bir mesajdır. Enes radıyallahu anh da vefatı esnasında sevgili Peygamberimiz Efendimizin yanında bulunduğunu, Efendimizin 3 kez namaz hususunda Allah'tan korkun sözleriyle ferdi mesuliyetimize dikkat çektikten sonra şu ifadeleriyle de içtimai mesuliyetimizi hatırlattığını nakletmektedir. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. 2 zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Değerli dostlar, bu nebevi ahlak ile ahlaklanan ashabın büyüklerinden Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yaşadığı şu hadise ne kadar ibretlidir. Hazreti Osman radıyallahu anh bir hizmetçisinin yanlışlıkla kulağını çeker. Hatasını anladığındaysa hemen onun yanına gider ve "Sen de benim kulağımı çek," der. Hizmetçisi efendisinin kulağını edeben hafif çeker. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın "Ben daha çok çekmiştim. Biraz daha sert çek de beni ahiret vebalinden kurtar," demesi üzerine o gönlü uyanık hizmetçi, "Ey halife, daha fazla çekersem bu sefer de ben size borçlu kalırım," cevabını verir ve helalleşirler. Mevlana Hazretleri şöyle der: "Allah'ın kul üzerindeki haklarından sonra anne hakkı gelir. Çünkü kerem sahibi Allah, annenin bedeni içinde sana şekil vermiştir. Seni karnında taşıması için ona sevgi ve şefkat bağışlamış, kendisine tatlı bir muhabbet ve engin bir merhamet lütfederek onu seninle huzura kavuşturmuştur." Ve kıymetli dostlar, diğer taraftan insanın şu fani hayata gözlerini kapattıktan sonra onu yıkayıp cenaze namazını kılan ve kendisini kabre defneden kimselere karşı da bir hak mevzu bahistir. Velhasıl, insanoğlu için hayat, anne karnında başlayıp mezara gidinceye kadar devam eden bir haklar manzumesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cenaze namazı kıldıracağı zaman, mevtanın üzerinde kul hakkı olup olmadığını sorar, ödeninceye kadar cenaze namazını kıldırmazdı. Nitekim Ebu Katade radıyallahu anh şöyle nakleder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Efendimiz, onun üzerinde borç var. Arkadaşınızın namazını siz kılın," buyurdu. Ben, "Borç benim üzerime olsun ey Allah'ın Resulü," dedim. "Tamamen mi?" buyurdu. "Evet, tamamen ödeyeceğim," dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. Değerli Kur'an dostları, babanın, annenin ve çocukların birbirleri üzerinde hakları vardır. Baba, hanımının ve çocuklarının ihtiyaçlarını helalinden temin ederek onları en güzel bir terbiyeyle ahiret yurdunu hazırlamalı, onları zamanın şer yağmurlarından bir şemsiye misali korumalıdır. Anne, beyine karşı vazifelerinde hassas davranmalı, yavrusunun gönül dünyasını merhametle imar etmelidir. Zira anne bir mekteptir. Yine anne baba, çocuklarına karşı adil davranmalı, ayrımcılık yapmamalıdır. Çocuklar da anne babalarına karşı son derece hürmet ve muhabbet hisleriyle dolu olmalı, onlara itaat ederek hizmetlerine koşmalıdırlar. Nitekim bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir?" diye sorduğunda, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişlerdir: "Annen." Sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akraban. Değerli dostlar, günlük yaşayış içerisinde pek çok kimseye normal gelen o kadar hadise vardır ki, aslında hepsi de birer kul hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Mesela trafikteyiz. Yoğun trafik akışının olduğu yerlerde, hani güya uyanıklık yaparak pek çok sürücüyü zor durumda bırakmak ve bir takım ihlallerle sırf kendini düşünmek, hesabı kolay verilemeyecek kul haklarındandır. Aynı şekilde yemek kokusuyla komşuya eziyet etmek, balkon veya pencerelerden silkelenen örtüler sebebiyle onlara rahatsızlık vermek de böyledir. Yine zamanımızda miras paylaşımı hususunda tarafların dini ölçülerin dışına çıkması da kul hakkına ayrı bir misal teşkil etmekte ve yapılan haksızlık dolayısıyla helal mala haram karıştırılmaktadır. Ayrıca kul hakkı sadece müşahhas bir şekilde bir başkasının malını çalmak veya gasp etmek olarak anlaşılmamalıdır. Bütün hal ve davranışlarda bencillik yaparak başkalarının her türlü hakkını çiğnemenin de kul hakkına girdiği bilinmelidir. Yani maddi olarak kul hakkına girmekle manevi olarak kul hakkına girmek arasında pek fark yoktur. Bilakis manevi kul haklarının hesabı daha ağırdır. Mesela talebesini yetiştirmek hususunda ihmalkar davranan bir öğretmen, talebesinin vaktini ve enerjisini zayi edip bir insan israfına sebep olduğu için üzerine ağır bir kul hakkı almış demektir. Yine kendi mesleğimizden misal verecek olursak, bir cami imamı cemaatini ihmal edip onları irşad etmekte gevşeklik gösteriyorsa gene kul hakkına girmiş olmaktadır. Ve kıymetli dostlar, hani hassas bir şekilde düşünülürse kul hakkının şumulu o derecede geniştir ki bir Müslümanın yüzüne haksız yere sert bakmak bile bir kul hakkı ihlalidir. Bunun yanında bir din kardeşinin hatalarını gıyabında söyleyerek bir nevi onu küçümsemek demek olan gıybet de bir kul hakkıdır ve büyük günahlardandır. Nitekim Hümeze suresi 1. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetil lumeze. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Dolayısıyla bir sözü söylerken de onun kalbe saplanacak bir diken olmamasına dikkat edilmelidir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha validemiz, annemiz bir defasında gafleten Safiye radıyallahu anha validemiz hakkında, "Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter," diyerek onu küçümsediğinde Peygamberimiz Efendimiz kendisine şu mukabelede bulunmuştur: "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı, denizin suyunu bozardı. Kıymetli dostlar, konuyla alakalı ecdadımızdan da müthiş örnekler var. Mesela ecdadımız çarşı pazarda vitrine konan malları kim bilir kaç yetim, garip ve yoksulun mahzun nazarları, bakışları takılıp kalmıştır diye düşünerek almaktan ve satmaktan kaçınmışlardır. Bu hassasiyet dolayısıyla vitrinlere sokaktan gelecek bakışları önleyecek bir perde koymuşlardır. Halbuki günümüzde fakir fukaranın mahzun bakışlarına aldırmadan en leziz gıdalar lokanta vitrinlerinde pervasızca teşhir edilmekte. Kebaplardan çıkan kokularla karnı aç olduğu halde imkansızlık dolayısıyla alamayan kimselere eziyet edilmiş olmaktadır. Lakin şu bilinmelidir ki satan helalinden satıyor, alan helal parasıyla alıyor da olsa yetim bakışlarının ve mahrum nazarlarının nüfuz ettiği bu gıdalar manen yaralıdır, yaralayıcıdır. Göz hakkını bir kul hakkı gören müstesna medeniyetimizden bugün geriye ne kaldığına bir bakmak lazım. Değerli Kur'an dostları, hani kul hakkı yemenin daha tehlikeli bir çeşidi de toplumun ortak hakkı olan devlet ve vakıf mallarını haksız yere gasp etmek veya uygunsuz bir şekilde kullanmaktır. Bu haksızlık daha tehlikelidir. Çünkü sonunda pişman olunsa bile helalleşecek bir muhatap bulmak mümkün değildir. Zira o mallarda herkesin hakkı vardır. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlar: şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler. Ve kıymetli dostlar, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi: halis ve salih ameller işlemeye bir türlü muvaffak olamıyoruz. Bunun sebebi hikmeti nedir diye sual eden kardeşlerimize. İnsanların hani halis ve salih amellerle işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi, harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır. Hiç kimse bir başkası tarafından inceden inceye hesaba çekilmekten hoşlanmaz. Lakin şu bir hakikattir ki kıyamet günü herkes çok tafsilatlı bir şekilde hesaba çekilecektir. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur: Tekâsür suresi 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma letus'elunne yevme izin anin na'im. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Zilzal suresi 7 ve 8. ayet-i kerime. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yarah ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yarah. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Dolayısıyla fani hevesler uğruna ilahi hudutları çiğnemek ve ilahi affın dışında bırakıldığı kesin olan kul hakkıyla huzur-i ilahiye çıkmak ne dehşetli bir aldanıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Rabbimiz, ahiret müflisi olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun, bizleri huzuruna kul hakkıyla değil, razı olduğu ameli salihlerle çıkabilen o güzel bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Kur'an Dostları programındaki birlikteliğimize gene Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edeceğiz. Şimdi ülkemizin değerli hafızlarından, hoca efendilerinden Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Erhan Mete hocamızın hem kısa bir hayatını kendisinden dinleyeceğiz. Sonrasında da o güzel sesinden Rabbimizin kelamını birlikte inşallah gönüllerimize inşirah veren o güzel sesinden istifade edeceğiz. Buyurunuz efendim.
İsmim Erhan Mete, Erzurum 1974 doğumluyum. İlk, orta ve lise İmam Hatip bir kısmını Erzurum'da devam ettim. Son sene İstanbul'a geldim. Kağıthane İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul'a geldiğim zaman Marmara İlahiyat'ta öğretim görevlisi Fatih Çollak hocamdan Kur'an tilavetleri, tasih huruf derslerine başladım. 12-13 senelik bir eğitim sürecimiz oldu hocamızla beraber. Kendisinden uzun süre istifade ettik. Bu esnada okul bittikten sonra 1997 yılında Adapazarı Geyve ilçesinde ilk görevim, memuriyete başlamam. 3 yıl orada görev yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a geldim. Eyüp ilçesinde Emniyettepe Camii'nde 7 yıl müezzin olarak görev yaptım. Sonra 2007 yılında tekrar nasip oldu. Buraya geldik, Eyüp Sultan Camii'ne. Burada göreve başladım ve hali hazırda 8-9 senelik bir görev süresiyle burada devam etmekteyim. Eyüp Sultan Camii'nde görev yapmak, elbette ki Türkiye'mizde görev yapan arkadaşların tamamına yakınının arzu edip de belki içlerinden birkaçına nasip olan bir görev. Mevla bizi de burada değerlendirdiği için, bu imkanı tanıdığı için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz Mevlamıza. Şundan dolayı Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabilerinden, onu evinde 7 ay misafir etmiş, hicret zamanında vahiy katipliğini yapmış, onunla beraber bütün savaşlara katılmış, Efendimizin sürekli yanında, yakınında bulunmuş ve ondan bize hadis-i şerifler nakleden aynı zamanda bir ravidir kendisi. Bu münasebetle İstanbul'umuzda metfun bulunması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizi daha yakınlaştırdığından dolayı burada onun yanında bulunmak, Efendimiz aleyhissalatu vesselamla daha yakın bir münasebet içerisindeymiş havası verdiğinden dolayı burada olmak özel bir duygu, büyük bir heyecan, cemaatin kalabalık olması, hem Hazreti Halid Efendimiz'i ziyarete gelen ve o vesileyle burada toplaşan insanlarla, o kalabalıkla beraber görev yapmak, imametlik yapmak büyük bir huzur, büyük bir aşk. Hafızlık yapan bir kimse, Kur'an'ı hıfzeden bir kimse sadece onu ezberlemekle değil, hayatına tatbik ederek de yüce bir mertebeye ulaşmış gibi oluyor. Bu yüzden hafız olan kardeşlerimiz Allah'ın bence seçkin kulları, seçkin insanlarıdır. Çünkü hele bir de onun ezberlediği o ayeti kerimelerin muhteviyatıyla ilgili bilgi sahibi olup onu hayatına tatbik ederse, yaşantısıyla, örnek davranışıyla, aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o misyonunu, Efendimizin o davetini ölünceye kadar da devam ettirme şerefine nail olmuş olur.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Ne güzel konuşuyorsun diyorlar. İnanma. Ses senin değil. Dil senin değil. kelimeleri sen sıralamıyorsun. Sahibinin tüm bu güzellik, almak isterse alır. De ki, benim değil duyduğunuz ses, benim değil aldığım nefes, sahibinin, istediği anda almaya kadir olanın. Ses dediğin nedir? Gırtlağına bir tümör musallat ediverir Rabbim, anında kaybedersin. Dil dediğin nedir? Kaslarına bir gevşeklik getirir de Allah, döndüremezsin. Sözden sorarsan, Rabbim izniyledir sıralanışı. O dilemezse, adını bile söyleyemezsin. Ondan gelir bütün lütuf, ondan gelmesi gibi cefanın. Hepsinde bir ayrı hikmet. Takdir edip, hakkıyla çoğu zaman bilemezsin. Vermek dilediğinde istemek verir. Hakkıyla istemeyi bilene açar hazinesini. Geniştir lütfu, büyüktür rahmet denizi. Dileyeni içine alır, hatta dilemeyeni bile. Farkında olmadığı hazinelerle zenginleştirir. Sanma ki kahırdır, sanma ki zulümdür ondan gelen. Yalnızca hakkıdır hak edenlerin. Gelen cefa hakkımızdır, zulüm değil, karşılıktır. Hayırsız evlada vurulan tokat şefkatten uzak mıdır? Sevgiliye sitem etmek onu sevmemek midir? Tembel öğrenciye zayıf not veren öğretmen zalim midir? Zulüm yok, adalet var. Hak'tan halka yalnızca şefkat dolu bir mesaj var. Okuyabilen mesut, okuyamayan da bir hayret. Ne oluyor? Neden oluyor? Bu hayret bile rahmet. Nedenini sorup öğrenmek için. Her şeyin boş ve yalan olduğunun anlaşıldığı o noktada, aslında hiçbir şeyin sebepsiz olmadığını da anlamak ne saadet. Laf dinlemeyen yavrusuna olanca şiddetiyle kızıp vururken, kendi laf dinlemez halini unutuverip gelen belalara isyan etmek ne cahillik. Nimete isyan, kadere isyan, emre uymadan, uyarıları duymadan, hayırlı olmadan yalnızca istemek, sınırsızca, kayıtsızca, daima ve mutlaka istemek. Oysa bulmadan önce aramak, aramadan önce ihtiyaç duymak vardır. Muhtaç olduğumuzu bile onun kudretiyle biliriz. Muhtaç olduğumuzu gerekirse bir süre ertelemeyi ve bulunca şükretmeyi onun kudretiyle biliriz. Ama unutup bazen ben deriz. Hep ben deriz. Ben yaptım, ben söyledim, ben verdim, ben kazandım. Ben, var ya ben. Hey gidi ben. Sana acıyorum. Aslında ne acizsin. Acizliğini bile göremeyecek kadar aciz. Kaslarındaki kuvveti bir alsa Allah, günde 3-4 kez etrafı pisletirsin de haberin bile olmaz. Böbreklerin iş yapmasa, idrar torban sıkışıp haber vermese, tuvalete gitmeyi bile akıl edemezsin. Miden sinyal vermese, acıktığını da, doyduğunu da anlayamazsın. Sen nesin ki? sen kimsin ki? Ne güzel gözlerin var derler sana. Ne güzel gözlerin var. Senin mi sanırsın o gözleri? Onlar yaratılırken katkıda bulundun mu? Sordular mı sana, rengi ve biçimi hakkında nasıl bir tercihiniz olur diye? Hiç uğraşmadıysan, hiç karışmadıysan, nasıl hak iddia edersin o gözler için? Nasıl benim gözlerim dersin? Nasıl övünürsün gözlerinle? Ne hakla övünürsün kaşlarınla? Nasıl övünürsün boyunla, posunla? Sen ne yaptın ki onlar için? Hiçbir şey. Emeksiz övünmek de ne oluyor? Emeğiyle bile övünmemek gerekirken. Kudretiyle yaratan Rabbim, kudretinle verdiklerinin emanet olduğunu da hatırlat. Bir trafik kazası benim sandığım bacağımı kestirebilir. Bir gırtlak kanseri benim sandıkları sesimi alabilir. Bir nezle, bir grip bile yataklara düşürebiliyorken insanı, ne bu gurur, ne bu hal ey insan, kendini ne sanıyorsun? Güç odur, güzellik odur, şefkat odur, kaş onundur, göz onundur, el, kol, bacak onun, ses onundur, söz onundur, ağız, dil, kulak onun. Yalansın sen, yalan dünya gibi. Bu yalanı görmek nasip olmaz herkese. Hayırlı son nasip olmaz herkese. Hayırlı bir adımla başlamanın nasip olmadığı gibi. Vermek onundur, almak onun. Vermek dilediğinde istemek verir. Hakkıyla isteyene açar hazinesini. Takdir çalışanındır, ödül kazananındır, cezada. Sanma ki zulümdür ondan gelen. Yalnızca hakkıdır hak edenlerin. Gelen cefa hakkımızdır. Zulüm değil, karşılıktır. Şefkat dolu bir tokattır. Gözlerimi kapattım, yine de gördüm. Duyduklarım bir resim olup canlandı hayalimde. Kulaklarımı tıkadım, hayalimdeki o resim yine de silinmedi. Anladım ki ne gören gözdür, ne duyan kulak. Akıl resimleri çizer, akıl acı verir ve mutlu eder akıl. Ya aklı kim verir? Nasıl övünürsün gözlerinle, nasıl övünürsün aklınla? Veren Allah değil mi? Almayı bile bilmediğin zamanlarda sana veren onları kim? Bir gecede aklını kaybedip sabaha deli çıkanları hatırla. Bir anlık korkuyla dili lal olanları hatırla. Bir kaçılmaz hastalık yüzünden ama kalıverenleri hatırla. Tığ gibi yiğit delikanlının akşam yatağına yatmadan önceki o canlı, o hayat dolu halini ve sabaha yıkanan cenazesini hatırla. Niceleri kendisinin sandı. Niceleri sahiplendi emaneti. Sarı saçlarıyla hava atardı. Saç kıran olalı 2 yıl geçti. İpek gibi cildim var diyordu. Halbuki 4-5 aydır yüzünde sivilceler çıkıyor da doktorlar çare bulamıyorlar. Malı mülküyle pek övünürdü. Son depremde sahip olduğu bütün binalar kağıt helvaya döndü. İlah benim diyordu Nemrut. bir sineğe güç yetiremedi de başını duvarlara vura vura öldü. Niceleri benim sandı ama onun olduğunu er geç öğrendi herkes. Kardeşlerim, dün öldü, bugün can veriyor, yarın henüz doğmadı. Zamanın kıymetini bilin. Ömrü boş işler peşinde harcamayın. Şöhretten sakının. İnsanlar bir gün över, yarın söverler. Ölçünüz Allah rızası olsun. Şükredin. Bütün azalarınızla şükrederek gerçek şükredenlerden olun. Gerçek şükredenlerden olun. Tekrar Kur'an Dostları programında buluşana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.